Bugün söz konusu para. Çünkü her gün kullandığımız bir şey. Ne yazık ki. Bazılarımız çok kullanıyoruz. ve Hristiyanlık tarihinde para konusunda iki zıt düşünce bulunmaktadır. İki tamamen zıt düşünce bulunmaktadır. Çünkü bazı öğretmenler, vaizler diyorlar ki para şeytani, kötü, pis. Ondan uzak durmamız gerek ve fakirlik eşittir kutsallık. Bazı öğretmenler ise tam tersine aslında Tanrı sizi zenginleştirmek istiyor, refaha kavuşturmak istiyor ve fakirlik şeytanidir diyorlar. Acaba hangisi doğru ve hangisi yanlış? Hristiyanlık tarihinde sizi iki ünlü vaizle tanıştırmak istedim. Ve birincisi adı Simeon. Ve Simeon milletten sonra 390 yılında Adana'da doğdu. Adanalı. 13 yaşındayken iman etti, 16 yaşındayken dünyayı tamamen reddetti. Bu iğrenç dünyadan uzak kalmanız gerekiyor diye bağırarak çöle yerleşti. Ve çölde yaşama, Halep bölgesinde bir mağarada yaşamaya başladı. Ve bu adama aslında direkli Simeon diyorlar. Neden direkli Simeon? Çünkü çöldeyken bile o kadar büyük bir kalabalık onun ardından gitti ki adam kendine bir direk, bir sütun yaptırdı. 15 metre yüksekliğinde bir sütun kendine yaptırdı çölde, Halep bölgesinde. Ve onun üstünde 1 metre karelik bir düzlem vardı ve orada yaşadı 37 yıl boyunca. Yaşadı. Çünkü ne demek istedi? Bu iğrenç dünyadan uzak kalmamız gerekiyor. Adamın en sevdiği ayet Luka 18:22. Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt, böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi İsa. Bu adamın en sevdiği ayet o. Ve dedi ki bak her İsa Mesih takipçisi bütün her şeyini satsın, çölde yaşasın, bir direğin üzerinde yaşasın. Ve bu resimde bu zaten yani şeytan, dünyanın kirli, şer olan zenginlikle bu adamı ayartmaya çalışıyor. Tamam mı? Olayın tar diye ucuna geçersek, 1911 yılında Amerika'da doğan bir vaiz var. Onun ismi A.A. Allen. Aslında Mitch çok benziyor. Mitch bir ayağa kalkar mısın? Büyük baban mı? A.A. Allen, o dönemdeki vaazlardan birincisi Tanrı finansal mucizeler yapar diyen oydu. Yani fakirsen Tanrı'ya gel, dua et ve o seni zenginleştirecektir. İsa Mesih adıyla. Bu adam dedi ki bir seferinde borçluyken, biraz cazip, daha da cazip değil mi? Bir seferinde borçluyken bu adam $1 banknotları aldı, dua etti ve Tanrı onları mucizevi bir şekilde $20 banknotlara dönüştürdüğünü iddia etti. Ama tanık yoktu ne yazık ki. Ve bu adama göre fakirlik şeytani. Ve fakirsen eğer senin için dua edecek ve bu fakirlik ruhunu kovarım İsa Mesih adıyla diye dua ederdi. O zaman bu adama göre Tanrı'ya yakın olmak demek zengin olmaktır. Tanrı seni refaha kavuşturmak istiyordur. Ve fakirlik şeytani. Diğer adama göre direkli Simeon'a göre tam tersine fakir olmak eşittir kutsal olmak ve paradan uzak kalmamız gerekiyor. Acaba hangisi doğru, hangisi yanlış, Hangisi daha yakın Tanrı'ya? Hangisi daha yanılıyordu? Bilmiyorum. Çünkü ikisinde Tanrı'nın sözünden ayetler kullanarak kendi pozisyonu ispat ediyordu. Her ikisinde Tanrı'nın sözünü kullanıyordu. Bu ne demek? Demek ki eğer para hakkında konuşmak istersek sadece buradan bir ayet, oradan bir ayet kullanarak konuşamayız. Çünkü Tanrı'nın sözünde bir sürü ayet var, bir sürü öğretiş var para hakkında. Ve eğer dürüstçe para hakkında konuşmak istersek, bütün kutsal kitaba bakmamız lazım, büyük resme bakmamız lazım. Samimi söyleyeceğim size, bu hafta çok çalıştım ve çok dua ettim. Çünkü bu büyük bir konu. Ve ben yanlış bir şey öğretmek istemiyorum. Çünkü aslında İsa diyor ki her şeyden vazgeç ve fakir ol diye vaaz etmek istersem onun için ayetler var. Ama mesela eğer 3. Yuhanna 1:2'den vaaz etmek istersem sevgili kardeşim canın gönenç içinde olduğu gibi her bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum. Onu da konuşabilirim. Ama hangisi doğru, hangisi yanlış? İkisi de Tanrı'nın sözünden kaynaklanan sözler. O zaman biz bugün bütün kutsal kitaba bakacağız. Dün saatlerce çalıştım bunu kısaltmak için. ve aslında yaratılışta başlayacağız. Çünkü kutsal kitap yaratılışta başlıyor. Ve yaratılıştan bize gelen bir ilke var para konusunda. Kiyahyalık ilkesi. Çünkü yaratılışta Tanrı her şeyi yarattıktan sonra bunların iyi olduğunu gördü. İyi, kötü değil. Ve her şeyin Tanrı'ya ait olduğu görülmektedir. Rabbindir yeryüzü ve içindeki her şey, dünya ve üzerinde yaşayanlar. Kimin? Rabbindir her şey. Ve Yaratılış 2:15, Rab Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Adem neydi o zaman? Bir kahyaydı. Tanrı'nın bahçesine, Tanrı'nın dünyasına bakıyordu, işliyordu. Ama kimin? Onun. Kainatın efendisi diye dua etti kardeşimiz. Kainatın efendisi. Ve bir gün bizden bir hesap sorulacak. Bu ne demek? Ne fark eder? Eğer varlığınız sizin ise, eğer banka hesabınızdaki her şey senin ise, istediğin gibi kullanabilirsin, istediğin gibi harcayabilirsin, istediğin gibi verebilirsin. Ama eğer aslında senin elinin içindeki olan her şey Tanrı'nın ise ve sana bir kutsal bir emanet ise ve senden bir hesap sorulacak ise, aslında kendi kafana göre kullanamazsın, harcayamazsın. Tanrı'ya hoşnut edecek bir şekilde harcayacaksın. Çünkü bir gün senden bir hesap sorulacak. Hani sana verdiğin para vardı ya, onunla ne yaptın diye sorulacak hepimizden. Gündelik hayata kahyalık ilkesi ne anlamına geliyor? Duyarlı olmalıyız. Tedbirli, tutarlı olmalıyız. Harcamadan önce bir durup düşünmeliyiz. Acaba buna ihtiyacım var mı? Acaba buna gücüm var mı? Artık her şey taksitle alabilirsin, değil mi? İstersen bir bardak su taksitle alabilirsin ve aslında taksitin ne kadar olduğunu sormuyoruz. Sadece kaç taksit soruyoruz, değil mi? 5 taksit, o ne kadar cazip. Evet, her taksit 1.000 lira ama boş ver onu. Ya da kredi kartla alabilirsin. Yani borçamatik, değil mi? Ve eğer elimizdeki her şey bizim değilse, Tanrı'nın ise ve bizden bir hesap sorulacak ise borça girmeyelim. Borca girmeyelim. Yani en basitçe eğer paranız yoksa harcamayın. Çok enteresan, değil mi? Diyelim ki 10 liram var. 10 liram var ne demek? 9,5 lira harcamak tamam. 10,5 lira harcamak olmaz. Aslında bu kadar basit. Gelirin ne kadar? Giderin ne kadar? Oturup da kayıt kalem hesap yapıyor musun? En basitçe kahyarlık ilkesi bizden bir kişisel sorumluluk istiyor. Allah cömert bir baba. Bize yeterince verecek. Önemli olan soru, onu kullanıyor musun? Yani duyarlı, tedbirli bir şekilde acaba? Will Smith diye bir oyuncu var, Amerikalı. O şöyle dedi, çok fazla kişi sevmedikleri insanları etkilemek amacıyla, istemedikleri eşyaları almak için kazanmadıkları paraya harcıyorlardır. Doğru mu? Maalesef. Bir adam ölümcül bir hastalıkla ölüyordu. En güvendiği 3 arkadaşı çağırdı. Biri rahip, biri doktor, biri de avukat. Avukata niye güvendiğini anlamıyorum ama neyse. Çağırdı ve her birine 3 biner lira emanet etti. Dedi ki bak, yakında öleceğim. Siz istediğiniz gibi yatırın, kullanın. Bir şartım var. Gömüleceğim gününde siz cenazeme geleceksiniz ve bana bu 3.000 lira geri vereceksiniz. Tamam mı? Şimdi kullanabilirsiniz ama bu 3.000 lira geri istiyorum. Çünkü belki öbür hayata ona ihtiyacım olabilir. Bilmiyorum. O zaman gidiyorlar. 2-3 ay sonra bir daha adamın cenazesinde buluşuyorlar bu 3 adam. Ve her biri tabutun içine bir zarf koyuyor. Cenaze bitti, eve gidiyorlar ve konuşuyorlar yoldayken. Ve rahip diyor ki, bak vicdan azabına dayanamıyorum artık, bir şey itiraf etmeliyim. Aslında 3.000 lira geri vermedin. Sadece 2.000 lira geri verdin. Çünkü kiliseye yeni bir piyano lazımdı. Ne yazık ki paramız yoktu, onu kullandım. Bu adam yani bilmeyecek en azından. O zaman sadece 2 verdim. Ondan sonra doktor diyor ki, ah iyi ki söyledim. Ben de kendimi çok suçlu, kötü hissediyorum. Ben de bir şey itiraf etmeliyim. Diyor ki, bak ben sadece 1.000 lira geri verdim. Çünkü yeni klinik açıyorum Bagdat Caddesi'nde. 1-2 şey almak zorundaydım. O zaman 2.000 harcadım, sadece 1.000 lira geri verdim. Avukat ikisine bakıyor. Edepsiz, şerefsiz insanlar. Yani ölü bir adamı kazıklıyorsunuz. Ben zarfın içinde 3.000 lira için bir çek yazıp koydum diyor. Şimdi bazılarınız düşünüyorsunuz. O zaman yaratılıştan ne öğrendik? Kahyarlık ilkesi. Bizden bir hesap sorulacak. Yaratılıştan sonra Tevrat kitabına baktığımızda bu ilke öğreneceğiz. Tanrı'yı onurlandırın. Tanrı insanoğullarını vaat edilen ülkeye kavuşturmadan önce şöyle dedi. Yiyip doyduğunuzda, güzel evler yapıp yerleştiğinizde, sığırlarınız, davarlarınız çoğaldığında, altınınız, gümüşünüz ve her şeyiniz arttığında, böbürlenmemeye ve sizi Mısır'dan köle olduğunuz ülkeden çıkaran Tanrınız Rabbi unutmamaya dikkat edin. Böbürlenmemeye ve Rabbi unutmamaya dikkat edin. Bu serveti toplayan kendi yeteneğimiz, güçlü elimizdir diye düşünebilirsiniz. Ancak bu serveti toplama yeteneğini size verenin Tanrınız Rab olduğunu anımsayın diye uyarıyor. Ya ben kendi çabamla bu para kazanmadım mı? Evet, ama o yetenek, o iş güç sana kim verdi? Ve Tanrı insanoğlunun ben merkezci, nankör ve unutkan olduğunu biliyor. Kendisine ihtiyaç duyduğumuz sürece yakınlaşıp ona dayandığımızı, dua ettiğimizi, ama duyduğumuzda ne kadar hızlı her şeyin kendi çabamızdan geldiğini düşündüğümüzü biliyor Tanrı. Ama Tanrı'nın lütfu olmadan oksijen bile alamayız. Değil mi? Tanrı'nın lütfu olmadan nefes bile alamayız. Yatacak bir evin var mı? O ancak Tanrı'nın sağlayışından gelir. yiyecek bir lokma ekmeğiniz var mı? O ancak Tanrı'nın iyiliğinden, cömertliğinden gelir. Mezmurlarda yatar uyurum, uyanır kalkarım, Rab destektir bana. Bu sabah kalktın mı? Çünkü Tanrı seni hayatta istedi. Bu gerçeklere uygun bir karşılık olarak minnettarlık duyulmalı. Ne kadar lezzetli bir kelime değil mi? Hepimiz birlikte diyelim. Minnettarlık. Ah. Bir kez daha. Ah, ah, ah. Ölüyorum. Rab'be şükretmek. Yemeden önce, yatmadan önce, kalktıktan sonra, maaşımızı bankaya yatırdığımızda. Minnettarlık. Şükürler olsun Tanrı'ya. Duada hiçbir şey dilemeden önce, bazen listemize geliyoruz ya, ilk önce şükretmek. Şükredin Rab'be çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur. Ve Tevrat'ta, kutsal yasa altındayken İsraililere bir sistem verildi. İlk ürünleri ve ondalık sistemi. Ve bu sistemin amacı nedir? Rab'bi unutmamalarını, uygun biçimde onurlandırmalarını sağlamaktı. O zaman iki ayet. Toprağınızın seçme ilk ürünlerini Tanrınız Rab'bin tapınağına getireceksiniz. İlk ürünleri, yani kuzular doğdu mu, ilk doğan kuzu Tanrı'ya getireceksin. Hasat hazır mı, ilk olan hasat Tanrı'ya sunacaksın. Çok basit bir prensip. Ya da Leviler 27:30 ondalık prensibi. Eğer toprağın, ister toprağın ürünü, ister ağacın meyvesi olsun, toprakta yetişen her şeyin ondalığı Rab'be aittir. Rab için kutsaldır. Aslında her şey Rab'be aittir. Ama burada minnettarlığımızı göstermek için ne istiyor İsraililerden? Ondalık. Yani aslında bu sana ait olduğunu bildiğim için bu ondalık sunacağım size. Eski anlaşmada ondalık büyük bir mevzuydu aslında. Küçük bir şey değildi. Ölümden sonraki yaşamdan daha çok ayetlerde yer alıyor. Büyük bir mevzu. Ondalık sistemi Yaradan'a minnettarlıkları, bağlılıkları ve aslında her şeyleri ona ait olduğunu hatırladıklarını göstermeleri için mevcuttu. Ve ondalık sistemi yürekle ilgili. Acaba Tanrı paramıza ihtiyaç var mı? Tabii ki de hayır. Yani kuzularımıza, hasata ihtiyacı var mı? Tanrı aç mı? Susuyor mu? Tanrı yüreklerimizi istiyor. Bu yüzden bu sistem mevcut. Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek. Burada söz konusu Tanrı'yı saymak. Tanrı'yı onurlandırmak. Bir yorumcunun söylediği gibi şaşırtıcı olan Tanrı'nın halkından %10'u istemesi değil. Şaşırtıcı olan Tanrı'nın onlara %90'ı bırakmasıdır. Çünkü her şey ona ait. Bir adam hasta olan babasının ölümünde büyük bir mirasa sahip olacağını öğrendi. Babam ölecek ve aslında babam çok zengin. Ve 20 milyon liraya miras alacağım öldüğünde. O zaman kendi kendine düşünüyor. Ben bunu paylaşacak bir eş bulsam, bunu paylaşacak güzel bir kadın bulsam. Tamam mı? O zaman adam bir kalkıyor, bara gidiyor. Orada çok güzel bir kadın görüyor. Oh! Ah! Diye düşünüyor kendi kendine. ağzından çıkmamış. Ve bu kadına yaklaşıyor ve kendini tanıtıyor. Merhaba hanımefendi, çok güzelsiniz. Aslında kendimi tanıtsam, sıradan bir adam gibi görünsem bile sıradan bir adam değilim. Çünkü 2-3 hafta sonra babam ölecek ve ben 20 milyon dolara sahip olacağım. Çok zengin olacağım. O akşam kadın bu adamla eve gitti. 3 gün sonra bu kadın adamın babasıyla evlenip onun üvey annesi oldu. Al sana miras. Voltaire, Fransız filozof Voltaire şöyle dedi. Söz konusu para olunca herkes aynı dindendir. Söz konusu para olunca herkes aynı dindendir. O zaman ikinci prensip Tanrı'yı onurlandırmak. Ondan sonra peygamberlere geçiyoruz. Peygamberler kitaplarında ne görüyoruz? Peygamberler içtenlikle, samimiyetle ilgilendiler. Yüzeysel olarak kutsal yasayı yerine getirip de aslında Rabbi onurlandırmayanı, yoksulları ezeni azarladılar. Söz konusu haftanın diğer 6 günü var ya, bu adamlar pazar günü gelip bir şey sunuyorlardı. Herkesin önünde afra tofra karar veriyorum. Ama pazartesi günü, salı günü, çarşamba günü nasıl yaşıyorlardı acaba? Peygamberler bunun hakkında söyleyecek bir şeyleri vardı. Bazen sert bir şeyleri vardı. Mesela Malaki 1:8. Kör hayvan kurban etmek kötü değil mi? Bu adamlar kurban getiriyorlardı ama en kötülerinden. Kör hayvan. Topal ya da hasta hayvan kurban etmek kötü değil mi? Böyle bir hayvanı kendi valine sun bakalım. Senden hoşnut kalır mı? Ya da seni kabul eder mi? Ya da kafana alır mı? Böyle diyor her şeye egemen Rab. Şimdi bize lütfetmesi için Tanrı'ya yalvarın. Siz böyle sunular sunarken hiç sizi kabul eder mi? Böyle diyor her şeye egemen Rab. Kurban olarak en iyilerinden değil, en kötülerinden getiriyor. Yani yasayı yerine getiriyorlardı da yürekten değildi. Samimiyetle değildi, sevgiyle değildi, zevkle değildi. 100 liralık bir banknot ile 5 liralık bir banknot birlikte konuşuyorlardı. Tamam mı? Ha, ne yaptın görüşmeli? Nerelere gezdin? Diye sordu küçük olan büyük olana. Ve 100 liralık banknot küçük olana şöyle dedi. Ya ben kasinolarda geziniyorum. Yani 100 liralık var mı ya? Kasinolarda geziyorum. Pahalı restoranlarda, otellerde, ben Kıbrıs'a gittim, İtalya'ya gittim. Yani dünyayı geziyorum, tamam mı? Seni sormalı, görüşmeli ne yaptın? 5 liralık banknot şöyle diyor. Ya ben bildiğin gibi, her zamanki gibi kiliselerde dolaşıyorum. Yazık. Amos peygamber, herkesi tanıyor şimdi. Utansınlar. Amos peygamber, Amos 5:11, yoksulu ezdiğiniz, ondan zorla buğday kopardığınız için yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak. Diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz. Çünkü isyanlarınızın çok, günahlarınızın sayısı olduğunu biliyorum. Ey doğru kişiye baskı yapan, rüşvet alan, mahkemede mazlumun hakkını yiyenler. Bu yüzden susmak düşer akıllı insana böyle bir zamanda. Çünkü zaman kötüdür. Kötülüğe değil, iyiliğe yönelin ki yaşayasınız. Böylece dediğiniz gibi Rab her şeye egemen Tanrı sizin olur. Dediğiniz gibi. Bu adamlar, Amos'un konuştuğu insanlar, pazar günü geliyorlardı. Bir şeyler veriyorlardı. Ama pazartesi günü KDV ödemiyorlardı. Salı günü vergiyi kaçırıyorlardı. Çarşamba günü nakit için çalışıyorlardı. Perşembe günü elemanlara asgari ücreti çok görüyorlardı, vermiyorlardı. Sigortalarını da ödemiyorlardı. Cuma günü bilgisayarlarına korsan software yükleniyorlardı. Cumartesi günü bilmiyorum ne yapıyorlardı. Yeah. Ve pazar günü yine de gelip ya Rab bizden yana bizi seviyor ve ondalıklarını veriyorlardı. Ve Rab diyor ki bak hafta 7 günden ibaret sizi izliyorum. Burada söz konusu dürüstlük, doğruluk, en azından yasaya uymak. Ve eğer siz öyle yaşıyorsanız, pazar günü lütfen hiçbir şey vermeyin. Çünkü Rab kabul etmeyecekse biz de kabul etmeyeceğiz. Burada söz konusu dürüstlük, Tanrı'ya hoşnut edecek bir şekilde yaşamak. haftanın diğer 6 gününde dürüstlük yoksa, pazar gününde de verdikleriniz sayılmayacak. Böylelikle para konusunda şu ana kadar neler öğrendik? Yaratılıştan kahyalık ilkesi. Her şey Tanrı'nın, biz onun kahyalarıyız. Bizden bir hesap sorulacaktır. Tevrat kitaplarından Tanrı'yı onurlandırmak. İsrailoğulları için bir sistem vardı. İlk ürünleri ve ondalık sistemi. Onlar için o geçerliydi. Bizim için değil. Çünkü biz o yasa altında değiliz. Ama söz konusu minnettarlıklarını ve saygılarını Tanrı'ya göstermek için. Peygamberler kitaplarından öğreniyoruz ki Tanrı için önemli olan dürüstlük, kutsallık, doğruluk. Ve şimdi İsa Mesih'e geliyoruz. Of. İsa Mesih para hakkında çok bahsetti. Çok! İnanılmaz çok bahsetti. Okuyorsan eğer, para. Çünkü İsa duadan, cehennemden, cennetten, imandan çok para hakkında öğretti. Neden? Çünkü insanoğlu paraya çok saplanmış. Değil mi? Para hakkında sürekli düşünüyoruz. Para sürekli kullanıyoruz. O zaman İsa da para hakkında çok öğretmek istedi. İsa kahyalık ilkesini onayladı. Kahyalık ilkesini onayladı. Matta 25:14. Göksel egemenlik yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer diyor. Adam her birinin yeteneğine göre birine 5, birine 2, birine 1 talant vererek yola çıktı. Ve bir gün geri gelip hesaplaşmaya oturacak. Ve bu benzetme Tanrı hakkındadır. Sana bir şeyler verdim. Bir yetenekleri, bir para, bir vakit, bir yaşantı verdim. Bir gün seninle oturup hesaplaşacağız diyor Tanrı. İsa Tanrı'yı onurlandırmamızı da onaylıyor. Tevrat'tan gelen ilkeyi de onaylıyor. Luka'da İsa başını kaldırdı ve bağış toplanan yerde bağışlarını bırakan zenginleri gördü. Tamam mı? O tapınakta aslında şöyle ama daha büyük bir kutular vardı. Tapınağın avlusunda. Ve insanlar oradan geçerek paraları içine atıyorlardı. Ve bu ondalık değildi, bir vergi de değildi ama onun üzerinde ne vermek istediyse bu şekilde veriyorlardı. İsa başını kaldırdı ve bağış toplanan yerde bağışlarını bırakan zenginleri gördü. Yoksul bir dul kadının oraya iki bakır para attığını görünce, size gerçeği söylüyorum dedi, bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi. Hepsini, iki bakır kuruş vardı. Sadece bir tane verip bir tane bende kalsın diye düşünmedi. İkisini verdi. Şimdi nereden ekmek alacak? Nasıl yaşayacak bu kadın? Ama İsa bunu takdir ediyor. İsa diyor ki Tanrı'yı onurlandırmamız için artık söz konusu ondalık değil. Ondan geçtik. Özverili cömertlik söz konusu artık. Çünkü lütuf yasaya geçiyor. Eski anlaşmada imanlılar kutsal yasanın altında yaşıyorlardı. Ama biz Mesih'te olanlar olarak artık o yasa altında değiliz. Eski anlaşma, yeni anlaşma. Artık eski anlaşmada yaşamıyoruz. Bazı insanlar hala eski anlaşmada yaşadığımızı düşünüyorlar ama değil, gitti. Biz Mesih'teyiz. Romalılar 7:6. Şimdi ise biz daha önce tutsağı olduğumuz yasa karşısında öldüğümüz için yasadan özgür kılındık. Yani burada Yahudilerin kutsal yasasından, Sina Dağı'ndan Musa'nın verdiği yasasından bahsediyor. Yasadan özgür kılındık. Öyle ki yazılı yasanın eski yolunda değil, ruhun yeni yolunda kulluk edelim. Artık yasa nerede? Kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimize yazılı. Artık Tanrı'nın isteğini nasıl bilebilirim? Kutsal ruh beni yönlendirdiği için. Hristiyanlar için böyle bir kural listesi yok. Şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın diye. Artık kutsal ruh bize verildi. Kutsal ruh içimizde yaşıyor. Ve Tanrı'nın yasasını, istediklerini yüreklerimize yazıyor. Artık yasa altında değiliz. Lütuf altındayız. Amin mi? Amin. Şimdi. Lütuf yasayı geçiyor. Örneğin sevgi. Yasa altında komşunuzu sevin diye bir buyruk vardı. Komşunuzun sevineceksiniz. Ama lütuf altında İsa Mesih ne dedi? Düşmanlarınızı bile seveceksiniz. Lütuf yasayı geçiyor. Örneğin dua. Yasa altında belli günlerde, belli şekillerde, belli dualar edildi. Ama biz artık sürekli dua edebiliriz. Aslında diyor ki sürekli devamlı dua edin. Yani istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde, istediğimiz yerde tapınağa gitmemiz gerek yok. Kiliseye gelmeniz gerek yok. Gelin de gelmeniz gerek yok. Gönlünde ne koparsa dua edebilirsiniz. Örneğin kurbanla. Yasa altında belli kurbanlar vardı. Belli bir sistem vardı. Bugün de bu kurban sunacaksınız. Çocuk doğduğunuzda bu kurban sunacaksınız diye. Ama artık yeni anlaşmada ne diyor? Bedenlerinizi diri kutsal Tanrı'ya hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Artık her gün bir kurban sunacağım. Çünkü kurban benim. Ve aynen öyle para konusunda artık %10 bir minimum, bir zemin. Çünkü lütuf yasaya geçiyor. Artık %10 sırrınız olmasına gerek yok. Çok daha fazlasını verebilirsiniz. Bu kadın hepsini verdi ve İsa onu takdir etti. Bir adam hapisteyken bir kurala uyuyordu. Bu kural şöyleydi. Ayda bir hapisten çıkıp sevgilinle bir yemek yiyebilirsin. Bu adam bu kurala uyacak mı? Tabii ki de uyacak. Ayda bir çıkıyor, sevgilinle oturup bir yemek yiyecek. Adam hapisten çıktıktan sonra acaba sevgilisiyle sadece ayda bir mi oturup yemek yiyecek? Her gün, değil mi? Ve aynen öyle. Burada diyor ki yasadan özgür kılındınız. Artık sınır yok. İstediğiniz zaman, istediğiniz miktar, gönlünden ne koparsa verebilirsiniz. Hamdolsun. Çünkü bu şekilde Tanrı'ya sevgimizi, saygımızı, onurumuzu göstermiş oluruz. İsa dürüstlük ilkesini onaylıyor. Peygamberlerden dürüstlük ilkesini vardı ya, İsa aynı şekilde bazen çok sert bir peygamber gibi konuştu. Matta 23:23. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Siz nanenin, dereotonunun ve kimyonun ondallığını verirsiniz de kutsal yasanın daha önemli konularını, adaleti, merhameti, sadakati ihmal edersiniz. Ondallık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Dürüstlük, samimiyet, içtenlik. İki yüzlü olmamız istemiyor. Ama İsa'nın para konusunda en büyük katkısı sonsuz bir bakış açısı. Öldükten sonra başka bir yaşam olacak. Ve bunun ışığında para hakkında nasıl düşünmemiz gerek? İsa aslında çoğu zaman para hakkında öğrettiği zaman ölümden dirildikten sonra yeni bir yaşamdan da bahsetti. Tamam mı? Mesela Matta 6. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır diyor İsa.
Bir adam ölmek üzereydi. Bütün aslında eşini çağırdı. Biliyorsun canım ölmek üzereyim. Bütün varımı yoğumu sat, onu altına yatır demiş eşine. Ve bütün elde ettiğin altını bu iki valize koy. Ve beni gömdüğün zaman bu iki valiz altınla dolu olarak yanımda döm. Çünkü belki öbür hayatta onlara ihtiyacım olabilir. O zaman adam öldü, eşi onu gömdü ve onun yanında iki tane altınla dolu valiz de gömdü. Adam son gününde ölümden bir uyandı. Arada, iki valizim burada, ne güzel. Kalktı mezardan ve cennete yaklaşmaya başladı. Cennetin kapısında orada duran Aziz Petrus zaten var, o kapıcı olarak. Yani final kontrol değil mi? Bagajlarınızı kontrol edebilir miyim? Şurada X-ray'den bir geçirelim. Bakalım ne getirdin bize öbür dünyadan diye sordu. Tamam mı? Belki kebap mebap getirmiş diye. Cennete var mı? Tabii ki de var. Ve şimdi kontrol ediyor. Adam biraz afra tafra övüngen bir şekilde. Vah! İki valiz altınla dolu getirdim. Petrus yani niye kaldırım taşları buraya getirdin ki? Zaten cennet her yerde altınla kaplı. Ve burada değerli saydığımız şeyler, orada değersizdir. Kefenin cebi yoktur. O zaman mallarımızı biriktirmek ne kadar nafile ve yersiz olduğunu görüyoruz. İsa Mesih'in öğretişlerinde. Aynı zamanda görüyoruz ki bir ödüllendirme olacaktır öbür hayatta. Bir ödüllendirme olacaktır. Matta 19. Bunun üzerine Petrus ona bak dedi. Biraz saygılı değil mi? Bak! Biz her şey bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak? Biz bazen öyle düşünebiliriz değil mi? Ya Rab ne kadar çekiyoruz senin adın uğruna. Her şeyden vazgeçip senin adına, yani bize gelen kazanç nerede? İsa onlara size doğrusunu söyleyeyim dedi. İsa ne zaman onu diyorsa mühim bir şey söylemek üzere, tamam mı? Her şey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğuna siz ardından gelen sizler, 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ama bu hayattan bahsetmiyor burada değil mi? Gelecek yaşamımızdan bahsediyor. Bir ödüllendirme olacaktır. Ve büyük bir yer değişimi de gerçekleşecektir. İsa bir hikaye anlattı. Bu hikayede zengin bir adam vardı. Ve bu adamın ismi bilmiyoruz. Çok ilginç. Sadece zengin bir adam vardı. Ve onun kapısında yoksul bir dilenci yaşıyordu. Ve onun ismini biliyoruz. Lazar. Ve her gün bu adam yiyip doyuyordu, yaşıyordu, zenginliklerinin zevklerini alıyordu, tatmin olarak yaşıyordu. Ama Lazar fakir, hasta, yoksul, onun hiçbir şey yoktu. Ve ölünce Lazar İbrahim'in yanına gidiyor. Ama diyor ki zengin adam cehennemde ıstırap çekiyor. Ve İbrahim oğlum dedi, yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor, sen de azap çekiyorsun. Büyük bir yer değişimi yaşanacaktır. İsa bütün zenginler ıstırap çekecek. Bütün fakirler kurtulacak demiyor tabii ki de. Ama diyor ki o egemenlikteki değerler farklıdır. Farklıdır. Burada değerli saydığımız orada değersiz kalacaktır. Ölümden sonra başka bir hayat yaşanacak ve oradaki değerler tamamen farklıdır. O zaman bütün kutsal kitaptan 4 ilke edindik. Yaratılıştan kahyalık ilkesi. Her şey Tanrı'nın ve bizden bir hesap sorulacaktır. Tevrat'tan Tanrı'yı onurlandırmak, vererek minnettarlığımızı gösteriyoruz. Onu unutmadığımızı da göstermiş oluruz. Peygamberlerden dürüstlük. Yani söz konusu dindarlık adına ne yaptığın değil. Söz konusu haftanın diğer 6 gününde nasıl yaşadığınız. Ve İsa Mesih'ten sonsuzluk. Sonsuz hayat hakkında öğreniyoruz. Ve acaba bütün bu ilkeleri kendi hayatlarımıza uygulanacak olursak, bence bazılarımız diyebiliriz ki, bir iki ilkede çok iyiyim. Yani ama bir iki ilkede de o kadar güçlü değilim. Kendimize puanlar verelim, tamam mı? Bunu zaten yaşam gruplarımızda bu hafta çalışacağız, gözden geçireceğiz. Ama kendinize puanlar verin şimdi. Acaba ne kadar iyiyim bu konuda diye soralım kendi kendimize. Kahyalık konusunda. Gelir ne kadar olduğunu, giderin ne kadar olduğunu biliyor musun? Yani en azından kayıt kalem hesap yapıyor musun? Yersiz harcalama karşı direnebilir misin? Kredi kartını kontrollü ve duyarlı bir şekilde kullanabilir misin? Öz yönetiminin yerinde mi bu konuda? Ya da al beniliyse tamam aldım düşünmeden. Para iyi bir hizmetçi ama kötü bir efendidir. Değil mi? Masraflarını denetliyor musun yoksa masraflarını seni mi denetliyor? Kahyalık. Ondan sonra Tanrı'yı onurlandırmak. Bizim için ondalık değil, ondalıktan geçiyor. Özverili cömertlik söz konusu Hristiyanlar için. Minnettar mısın? Tanrı'ya düzenli bir şekilde veriyor musun varlıklarınızdan? 2 Korintiler 9:7. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. İsteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Bazen insanlar bana söylüyor, peki Hristiyan olarak ondalık veriyoruz değil mi? Hayır değil. Peki yani vergi ödemeden önce, vergi ödedikten sonra mı vereceğiz? Öyle düşünüyorsan kuralcısın. Tamam mı? Gönlünden ne koparsa. Aslında yani Tanrı'ya %90 vermek istiyorum. Ama bu da var. Ben aylık masraflarımı çıkarmadan önce, öncelikle Rab'e vereceğim miktarı hazırlayıp veriyorum. Önce, ondan sonra kiramı, okullar, şu veriyorum. Çünkü ayın sonuna kadar bırakırsam hiçbir şey kalmayacak zaten. Bursa, İstanbul. Burada iman ve itaat söz konusu olur. İman adımı atmaya gerektiren bir eylemdir. İman etmemiz gerekiyor. Eğer Rab'in sistemi buysa onu yapacağım. Dürüstlük ilkesi. Tanrı'nın sözünün ışığında kendi kendimizle yüzleşelim. Kutsal ruhun yardımıyla. Var mı bir günah? Vergiyi kaçırdıysan ne yapacaksın? Git kendini ihbar et ve öde. Samimi söylüyorum. 20 yıl boyunca ödemediysen sen bir karar ver. Bir şekilde dürüst olmamız lazım Tanrı'nın önünde. Tövbe et ve bağışlanacaksın. Ve sonsuzluk hakkında düşündüğümüz zaman. Kendinize gökte hazineler biriktirin. Büyük İskender var ya, benim kahramanlarımdan biri. Büyük İskender, Makedonyalı. Miç gibi aslında, yani mavi gözlü. Onun son isteği neydi biliyor musunuz? Elleri tabutun dışında bırakılmasıdır. Herkes görsün ki eli boş olarak geldik. Eli boş olarak. Ne kadar güzel. Firavunlardan daha iyi değil mi? Onlar bütün hazinelerle birlikte gömüldüler. Bazen merak ediyorum. Onlar uyandıklarında ki herkes uyanacak bir gün. Etraflarına bakacaklar. Zaten orada hiçbir şey olmayacak. Çünkü her şey müzede değil mi? Londra'da ne yazık ki. İtiraf ediyorum, biz çaldık. İsa Mesih'i kurtarıcı ve Rab olarak kabul etmeliyiz kurtulmak için. Kurtarıcı, yani ne kadar günahlıysan, Tanrı'dan ne kadar uzak olursan ol, tövbe et ve İsa Mesih seni kurtaracaktır. Ve Rab, Efendi olarak. Çünkü onu kabul ettiğimizde onun egemenliğine geçiyoruz. Artık başımızda İsa Mesih olacak ve onun sözüne göre yaşayacağız. Onun izlerinden yürüyeceğiz. Onun ilkelerine göre yaşamaya karar verdik iman ettiğimizde. Değil mi? Bir adam denizde boğuluyor. Kurtarılıyor. Küçük bir tekneye bindiriliyor. Şimdi o teknenin kaptanı nereye gitmek istiyorsa gidecektir. Bu adam kurtuldu, tekneye bindi, gidecek zaten. Yoksa atlayıp yine denizde bulunacak. Aynen öyle. Kurtulduysam artık Mesih'e göre yaşayacaksın. Yapacak bir şey yok. Bazılarımız Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ediyoruz ama efendi olarak o bana biraz daha zor geliyor. Demek ki kurtarıcı olarak da kabul etmedin. Çünkü ikisi bir arada, aynı kişide. İsa Mesih kurtarıcı ve Rab'dır. O zaman düşünecek çok şeyler var burada. Bunu bilmemiz gerekiyor. İsa dedi ki ve Levent abi onu okudu tapınma sırasında. Yani babamızdan dileyebiliriz, isteyebiliriz. Ya baba, merhametlisin, durum zor, borçlarım çok. Yani ne yapacağımı bilmiyorum, işim yok, evim yok. Dua edebiliriz ve İsa Mesih bir kurtarıcıdır. Seni kurtaracaktır. Ama ondan sonra onun kurallarına göre yaşamalıyız. O zaman senin hayatında kahyelik nasıl gidiyor? Tanrı'yı onurlandırıyor musun? Dürüstlük yerinde mi? Ve sonsuzluk hakkında düşünüyor musun? O yaşam için, o egemenlik için yaşıyor musun diye sormalıyız kendi kendimize. Ayağa kalkalım, dua edeceğiz birlikte.